Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytinin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18, Şehrivel 1401, Hicri Gamer 12, Safer 1444 ve Miladi Takvimle 9 Eylül 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından araştırmacı Sayın Sadık Çelik ile Erbay'ın yürüyüşü ve felsefesi hakkında yapılan röportaj, Erbay'ın özel programı, İran'ın doğa harikaları, Aşura hakkında sorular ve cevapları ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, 3 erk başkanları vatandaşların sorunun çözümü için ortak kararlar aldığını belirtti. Başkan İbrahim Reis'i Semerkand'a gidiyor. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri İran'ın üyelik belgesinin imzalanacağını belirtti. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya üçlü toplantısı Bakü'de düzenlenecek. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile iyi halim için görüştüğünü belirtti. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı 3 erk başkanlarının ortak oturumlarının göstermelik değil vatandaşların sorunlarının kaldırması için ortak kararlar aldıklarını ifade etti. Hüseyin Erbay'ın etkinliklerine de dikkat çeken Sıddık, Erbay'ın etkinliğinin uluslararası bir hareket olduğunu, Ehl-i Beyt aşıklarının bir aile üyeleri olduğunu belirtti. Tahran Cuma namazı hatibi, Erbay'ın meselesinin ahlaki ve irfani yanlarına işaretle, Hüseyin Erbay'ın ülkedeki tribünlerde etkin şekilde gündeme getirilmesine vurgu yaptı. Hucetul İslam Sıddık, 13. Hükümetin çeşitli alanlardaki değerli hizmetlerini işaretle Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin vatandaşların sorunlarına çözümü için ellerinden geleni yapmakta olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Semerkant'ta Şanghay toplantısına katılacağına işaretle Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan ziyaretinin ikili münasebetlerde dönüm noktası olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile telefonda yaptığı görüşmede iki ülkenin üzerinde çalıştığı en önemli konuları ele aldı. Norov'da görüşmede çeşitli ülkelerin liderlerinden 14 yetkilinin toplantıya katılacağına işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yeni üyesi olarak önemi ve potansiyelinin bu toplantıda ele alınacağını söyledi. Özbek Bakan İran Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan'a ziyareti için yapılan tedbirler hakkında açıklama yaparak iki ülke arasında anlaşmalarında imzalanacağını ifade etti. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming, örgüt üyeleri liderlerince İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinin imzalanacağını belirtti. Genel Sekreter yaptığı açıklamada örgüt liderlerinden İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği için yükümlülüklerine ilişkin belgeyi imzalamalarının beklendiğine işaretle ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin üyeliğinin tamamlanacağını kaydetti. Ming, İran'ın üyeliği için kararın geçen sene alındığına işaretle Belarus'un da örgüte üyeliğinin sunulduğunu ve örgüt tarafınca incelenmekte olduğuna işaretle sonunda bu bağlamda mutabakat sağlanacağına inandığını ifade etti. Genel Sekreter sözlerinin devamında bu örgütün bölgesel güvenlik ve istikrarının korunması ve ülkelerin ortak çıkarlarının genişlemesi ve de daha adil bir dünyanın yönetim düzenine hazırlanmasına katkı için daha aktif rol ifa etmesini temenni etti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Başbakan Yardımcılarının katılımıyla Güney-Kuzey Koridoru ve Reş-Astara Demiryolu Projesi'nin inşasının tamamlanması gündemiyle düzenlenecek üçlü toplantıya katılmak üzere Bakü'ye gitti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Bakü'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada, İran'ın ülkenin en güney noktasında yer alan Şehit Recai Limanı'ndan kuzeydeki Reş'te kadar demir yoluna sahip olduğuna işaretle Reş'ten Astara'ya 162 kilometre uzunluğundaki hattın tamamlanmasının bu toplantıda ele alınacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı dahi Rus yetkililiğiyle daha önce yapılan anlaşmalara dikkat çeken Bakan Kasımi, Rus taraflarının Reş-Astara Demiryolu projesinin geri kalan kısmını tamamlamasının kararlaştırıldığını vurguladı. Kasım ayrıca İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın üçlü toplantıda Kuzey-Güney koridorunda taşımacılık ve transit hakkında da görüş teatisinde bulunacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisini kınayarak Fars Körfezi'ndeki bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlığı toplantısının sonuç bildirisini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani, Fars Körfezi'ndeki Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran topraklarına ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu vurguladı. Kanani, Amerika'nın ve Siyonist rejimin yıkıcı ve kışkırtıcı politikalarının ve bölgedeki bazı ülkelerin yanlış hesaplamalarının, yabancıların ayaklarının bölgenin güvenlik denklemlerine açılmasındaki rolünü bölgedeki istikrarsızlığın en önemli faktörlerinden biri olarak değerlendirerek ne yazık ki konseye üye bazı ülkeler sorumluluk almak ve etkisiz ve başarısız politikaları düzeltmek yerine sıkıcı sözler söylemekte ısrar ediyor dedi. Kenani, İran her zaman vurguladığı gibi sorunları çözmenin, komşular arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve derinleştirmenin ve bölgede istikrar ve ortak güvenliği sağlamanın en iyi yolunun yabancıların varlığı olmadan işbirliği ve bölgesel çerçeveler olduğuna inanmaktadır ifadelerinde bulundu. Kuveyt hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Tahran'daki büyükelçilerinin yeniden faaliyete başlaması ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, İran geçmişte olduğu gibi Fars Körfezi bölgesinde güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulamaktadır ifadesini kullandı. Bölgedeki bazı ülkelerin çelişkili davranışlarını düzeltmeleri gerektiğine vurgu yapan Kenani, İran stratejik görüşü ve ilkeli politikasına dayanarak komşularıyla etkileşimi ve işbirliğini her zaman bölgesel meseleleri çözmenin en iyi yolu olarak görmekte ve ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirmesinde olumlu ve yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri'nin iktidar 1401 tatbikatı sözcüsü tatbikatın yeni rekorlara imza atılmasının ardından son bulduğunu belirtti. Tatbikat sözcüsü General Kerim Çeşek yaptığı açıklamada tatbikatta 700 kilometre uzunluğundaki bir mesafede ekipman ve silahın İran yapımı araçlarla en kısa sürede taşındığını ifade etti. Komutan Çeşek, helikopterle mobil hava operasyonunun gerçekleştiğine temasla bu operasyonun tatbikatın en önemli kazanımlarından olduğunu söyledi. Tatbikat sözcüsü helikopterlerin donatıldığı gece görüşlü sistemlerin çatışma alanına benzer şartlarda başarıyla test edildiğini vurguladı. General Çeşek, uzun menzilli Fetih 360 ve Fecir 5 füzelerinin ilk kez bu tatbikatta kullanıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Vekili General Nuzer Nimet'in yaptığı açıklamada iktidar 1401 tatbikatında ilk kez Fetih 360 füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti. General Nimet'i gazetecilere yaptığı açıklamada Fetih 360 füzesinin özelliklerine işaretle bu füzenin yüksek hızla stratejik hedefleri imha edebildiğini belirtti. General Nimet'i Fetih 360 füzesinin tahrif ve hedefe isabet gücünün oldukça yüksek olduğunu, ateşlendikten sonra 6 adet füzesinin ortak hedefi izleyip imha ettiğini vurguladı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan son açıklamada, son 24 saatte 27 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 700 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.135'e, vaka sayısı ise 7.537.781'e çıktı. Bültenimiz Türkiye gündemiyle devam ediyor. Türkiye Güvenlik Güçleri İstanbul'da bir PKK üyesini yakaladı. Türk basında yer alan habere göre PKK üyesi bir kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Yapılan açıklamada yakalanan PKK üyesinin örgütün kamplarında faaliyet yaptığı ifade edildi. Sevce isimli gözaltına alınan PKK üyesinin İstanbul Savcılığı'nın talimatıyla yakalandığı belirtildi. Aynı kaynak gözaltına alınan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Balkanlardan dönerken yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD ile başlarından Beşar Hatap Gazal Samedi isimli teröristin Türkiye'de MİT tarafından yakalandığını duyurdu. Haber kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Türk tarafıyla TB2 Bayraktar insansız hava araçlarının alımı için görüşme halinde olduğunu bildirdi. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Bayraktar İHA'larının alımı için büyük bir anlaşma imzalamak yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den 120 adet Bayraktar İHA'sı almak istediğini, bu durum iki tarafın ilişkilerinin yılların ardından iyileştiğini gösteriyor. Konuyu takip eden kaynaklar her bir İHA'nın silahlarıyla birlikte 15 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan enerji krizine işaretle Avrupalıları zor günler beklediğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın son yaptırımlarına tepki olarak Avrupa'ya giden doğal gaz vanalarını kapatarak yaptırımların kaldırılması halinde enerji ihracatının yeniden başlayacağını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bağlamda yaptığı açıklamada bu sene Avrupa için kışın rahat geçmeyeceğini, birçok sorun yaşanacağını ve mali bedelinin de ağır olacağını kaydetti. Erdoğan sözlerinin devamında Ukrayna'dan gönderilen tahılın dağılım şeklini eleştirmesine ilişkin Putin'in sözlerini onaylayarak Ukrayna limanlarından hareket eden tahıl gemilerinin gelişmiş ülkelere gittiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden Rus ürünlerinin Afrika'nın fakir ülkelerine ihracatı için çabalarına devam edeceğini ifade etti. Türkiye Savunma Bakanlığı tahıl taşıyan 3 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını bildirdi. Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı koordinatörlüğünü yapan Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada yapılan anlaşma çerçevesinde bugün sabah saatlerinde tahıl taşıyan 3 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı bu gemilerin gideceği ülkeler hakkında açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Koneshenko, Rus güçlerinin Kharkiv bölgesinde 5 füze ve mühimmat deposunu imha ettiğini bildirdi. General Koneshenko yaptığı açıklamada Rus savaş uçakları ve topçu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 komuta merkezini hedef aldığını duyurdu. Rus general ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 51 birliğe saldırılar düzenlendiğini söyledi. Rus birlikleri Luhansk ve Donetsk bölgelerine yetkililerinin talebi üzerine yardım amacıyla Ukrayna'ya saldırı başlattı. Siyonist rejim ordusundaki iç cephe komutanı Avri Gurdin, gelecekteki potansiyel savaşta Lübnanlı Hizbullah'ın her gün 4000 adet füze bu rejime doğru atabileceğini ifade etti. Siyonist yetkili, Hizbullah'ın ilerideki savaşlarda her gün 4000 adet füze atabileceğine işaretle, Hizbullah'ın önemli merkezleri dahil tüm stratejik üslerini hedef alabileceğini söyledi. Gordon, Hizbullah'ın gelecek savaşta İsrail'in tüm kent ve köylerini hedef alabileceğini temasla, kimsenin füzelerin önünü alamayacağını, kayıp sayısının çok fazla olacağını kaydetti. Siyonist rejim ordusu bu rejime ait bir adet İHA'nın Lübnan'ın kuzey sınırları yakınında düştüğünü bildirdi. Siyonist rejim ordusu bugün yaptığı açıklamada bu rejime ait bir İHA'nın Lübnan sınırlarına yakın noktada düştüğünü duyurdu. İsrail ordusu söz konusu İHA'nın teknik arıza nedeniyle denize düştüğünü ileri sürdü. Açıklamaya göre bu İHA'nın denizden çıkarıldığını ve incelemelerin başladığı belirtildi. Sırada bültenimizin son haberi var. Suriye kaynakları ülkenin doğusunda yer alan Conoco doğalgaz sahasında Amerikan ordusuna ait üsse saldırı düzenlendiğini bildirdi. Deir Zor'daki yerel kaynakların bildirdiğine göre bu velayetin kuzeyinde yer alan Conoco doğalgaz sahasındaki Amerikan askeri üssüne 2 adet roket atıldı. Suriyeli kaynaklar saldırının olası can ve mal kaybı hakkında şimdiye kadar bir detay vermiş değil. Son günlerde Amerika'nın Suriye'deki askeri üslerine yönelik saldırılar artmış bulunuyor. Amerika senelerdir terörizmle mücadele gerekçesiyle Suriye'de asker bulundurmaktadır. Amerikan eski başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Suriye'nin petrol kuyuları için bu ülkede bulunduğunu söylemişti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerika Pakistan'a F-16 teçhizatı satmayı kabul etti başlığı altında. Amerika, Pakistan ordusuna F-16 savaş uçağının teçhizatını satmayı onayladığını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'a F-16 savaş ekipmanı satışını kabul ettiğini doğrulayarak bu sözleşmenin değerinin 450 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pakistan yetkilileri son zamanlarda Amerika'dan Pakistan'ın F-16 savaş uçağı için bir dizi mühendislik, teknik ve lojistik hizmet sağlamasını istemişti. Son yıllarda Pakistan defalarca Beyaz Saray'ın karşı çıktığı terörle mücadele programını güçlendirmek için Amerika'dan helikopterler ve uçaklarda dahil olmak üzere askeri teçhizat sağlamasını istemişti. Amerika'nın son zamanlarda Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Pakistan'a F-16 savaş uçağı teçhizatı satmaya yönelik yeni kararı, Beyaz Saray'ın yeni bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. 2001'de Afganistan'ı işgal ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a Washington'un sözde terörizmle mücadele sürecinde yardım etsin diye en az 10 yıldan fazla bir sürede mali ve askeri yardımda bulunuyordu. Amerika'nın Pakistan'a bu ülkenin Afganistan'daki Beyaz Saray programlarına yaptığı yardım karşılığında mali ve askeri yardım programı yaklaşık 2012'den bu yana azalmaya yüz tuttu. Ve o zamandan beri İslamabad'ın aşırılıkla mücadeledeki politikalarına karşı geniş eleştiriler gündeme geldi. Amerikalı yetkililere göre Pakistan hükümeti teröristlerle mücadelede gerekli şeffaflığa sahip değil ve Washington'un terörle mücadeledeki mali ve askeri yardımlarının hangi sektörlere harcandığı belli değil. Pakistan ve Amerika arasında terörle mücadele konusunda son yıllarda görüş ayrılıkları o kadar arttı ki iki ülke birbirine karşı sert bir literatür kullandı. Ve bu Afganistan'daki politikalarında bir nevi uyuşmazlığa sebep oldu. Amerika'nın Pakistan'a F-16 savaş uçağı ekipmanı satmaya yönelik yeni planı, Beyaz Saray'ın İslamabad'ın talebini yıllar süren muhalefetin ardından kabul etmesine rağmen bu işbirliğinin yeni bir nitelik kazandığını gösteriyor. Amerika geçmişte Pakistan'ın Amerika ile Afganistan'da yaptığı işbirliği çerçevesinde Pakistan'ın askeri ve silah ihtiyaçlarının bir kısmını karşılıksız yardımlar şeklinde gideriyordu. Ancak yeni koşullarda herhangi bir askeri teçhizatın sağlanması, maliyetinin ödenmesi karşılığında mümkün olacaktır. Amerika, geçen yıl Afganistan'dan çıktıktan sonra istihbarat ve Afganistan'ın topraklarına kolay erişim için birkaç Pakistan askeri üssünü kullanabilmeyi umuyordu. Ancak dönemin Pakistan devleti tarafından bu kabul edilmedi. Amerika'nın maliyetlerini alma karşılığında Pakistan'a F-16 savaş uçağı ekipmanı satışını kabul etmesine rağmen Beyaz Saray'ın bu konudaki diğer koşulunun Afganistan'la ilgili olan programlarda işbirliği yapmak olduğuna dair şüpheler mevcuttur. Geçtiğimiz haftalarda Afganistan'ın başkenti üzerinde bir Amerikan insansız hava aracının uçuşunun ardından ve bu ülkenin ulusal egemenliğinin ihlal edilmesinden sonra Pakistan, Taliban hükümeti tarafından Beyaz Saray ile işbirliği yapmakla suçlandı. Ancak bu ülke yetkilileri bunu yalanladı. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Yemenliler caydırıcılık gücünü artırmaya devam ediyor başlığı altında. Suudi koalisyonun Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın 8. yılı geçerken Yemenliler caydırıcılık gücünü artırmaya devam ediyor. Suudi koalisyonun Yemen'e karşı savaşının 8. yılına Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bir ateşkesin başlaması eşlik etti. Bu ateşkesin üzerinden 5 ay geçti ve Yemenliler güçlerini göstermek için bu fırsatı değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Yemen'in batısındaki El Hudeyde limanında Yemen ordu güçlerinin askeri ve füze geçit töreni düzenlendi. Ve Yemen ordusunun ve Ensarullah hareketinin askeri gücünün bir kısmı sergilendi. Bu Yemen kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük askeri tatbikattı ve içinde de en son kara, hava ve deniz harp teçhizatları sergilendi. Bu tatbikat birkaç açıdan mesaj taşıyordu. İlk mesaj şu ki, Yemenlilerin Suudi koalisyonuna karşı koyma ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma konusunda ciddi bir iradeye sahip oldukları ve 8 yıllık savaşın onları savaşı kazanma ve hedeflerine ulaşma konusunda umutsuzluğa düşürmemesidir. Yemenliler savaşın devam etmesini istemeseler de devam etmesinden de korkmuyorlar ve toprak bütünlüklerini savunmaya hazırlar. Ve bu onların Suudilerle olan bu asimetrik savaştaki ana hedefiydi. Bu tatbikatların diğer önemli bir mesajı da Yemenlilerin caydırıcılık gücünü güçlendirmekten zerre kadar kuşkulanmadığı, hatta zerre kadar ihmal etmediği ve bugün askeri durumlarının 8 yıl öncesiyle kesinlikle kıyaslanamaz olduğuydu. Bu doğrultuda Yemen Yüksek Siyasi Konsey Genel Sekreteri Yasir El-Huri, İran Press Haber Ajansı'na yaptığı bir söyleşide şunları vurguladı. Yemen askeri tatbikatlar yoluyla saldırganlara birçok mesaj vermiştir. Ve bunların en önemlisi de şu ki, Yemen ordusu 8 yıldan sonra artık geçmişteki düzeyde değil ve çok geniş imkanlara sahiptir ve düşmana ağır hasarlar indirebilecek güçtedir. Bu tatbikatların diğer bir önemli mesajı da, Suudi düşmanı ateşkesi ihlal etmeye devam ederse ve ateşkesin başarısızlığına zemin hazırlarsa, Yemenlilerin Suudi koalisyonuna ağır darbeler indirmek için gerekli hazırlığa da sahip olmasıdır. Başka bir deyişle Yemenlilerin amacı savaşı uzatmak değil ama uzun bir savaşa hazırdırlar sürekli. Aslında bu tatbikatların Suudi koalisyonuna ateşkesi bozma yönünde hareket etmemeleri için de bir nevi uyarı niteliğinde olduğu söylenebilir. Bu tatbikatların diğer bir mesajı da şöyle. Yemenliler temelde dünya düzeninin Suudi saldırılarını durdurması için hiçbir umut olmadığı ve savaşı durdurmanın tek yolunun da kendi kabiliyetlerine dayanmak ve Suudi düşman karşısında caydırıcılık gücünü yükseltmek olduğu sonucuna varmıştır. Gerçek şu ki, Suudi koalisyonu ateşkesi kabul etmeye zorlayan ve savaş sırasında Yemen'in caydırıcılığının artmasıydı. Son yıllarda Yemenliler, başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok kez Aramco tesislerinin hedef alınması da dahil olmak üzere ağır darbeler indirdi. Yemen'in caydırıcılık gücünün güçlendirilmesi, Suudilerin paniğe kapılmasında ve aynı zamanda da kamuoyu arasında onların siyasi ve askeri itibarının sorgulanmasına neden oldu. Çünkü bu olay bölgenin en zayıf, aynı zamanda en fakir Arap ülkesinin karşısında gerçekleşmişti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, kutlu ve muazzam Erben yürüyüşünü idrak ettiğimiz şu sıralarda çeşitli İslam ülkelerinden Kerbela'ya doğru akınlar başlıyor. Aslında çeşitli nedenlerden ve engellerden dolayı bu yürüyüş bir tür engellense de İslam dünyasında Erbain yürüyüşü ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü çok görkemli bir şekilde anılmakta. Ve biz bugünkü sohbetimizde bu etkinliğin ve Erbain'in felsefesi ve İslam dünyasındaki yerine bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Bugünkü sohbetimizde araştırmacı ve yazar Sayın Sadık Çelik hocamız bizimle birlikte. Sadık Bey hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk başta size ve değerli dinleyicilerimize bu Erbain münasebetinden dolayı taziye mesajlarımızı sunuyor ve İlk soruda şunu sormak istiyorum size Sadık Hocam. Erbain felsefesi özellikle geçmişten günümüze kadar nasıl gelişmiştir? Biz Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın bu münasebetle ilgili ve özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlığını ve hakkaniyetini anlatmada ve bizlere ulaştırmada ne kadar zorluk çektiğini biliyoruz. Bizim günümüze dek ulaşan Erbain nasıl bir Erbain olmuştur? Ve Müslümanlar günümüzde bu münasebeti özellikle Şia Müslümanları bugüne ne kadar önem veriyorlar?
Erbain Arapçada 40 demektir. Yani eğer Erbain üzerine geleceksek İmam Hüseyin'in şehadetinin 40'ı anlamına geliyor. İmam Hüseyin Hicri 61. yılında Kerbela denilen yerde zamanın zalim hükümeti, Emevilerin zalim hükümetinin başında bulunan Yezid'e karşı kıyam etmiş ve bu hükümetin İslam dini açısından yoldan çıkmış olduğunu, peygamberin sünnetini, yolunu değiştirmiş olduğunu ve İslam toplumuna karşı haksızane ve zalimane bir şekilde hükmettiğini beyan etmiş ve halkların da teveccühünü ve talebini, ısrarını karşılıksız bırakmayarak Medine'den Kerbela denilen yere hareket etmiştir. İmam Hüseyin'in Kerbela'daki kıyamının ana felsefesi şudur. Zalimlerin, zulüm otoritelerinin yeryüzünde bir an, bir lahza dahi hükümet etmemeleri ve liyakatli ellerin Allah'ın yeryüzündeki dinini, inancını adil bir şekilde halklara ulaştırması ve halkların huzur ve sükun içerisinde, adalet içerisinde yaşama arzusu ve isteğidir İmam Hüseyin'in Kerbela'ya getiren. Ve onunla birlikte bulunan yaranlarının da amacı İmam Hüseyin'in yolunda, İmam Hüseyin'in gösterdiği hedefte Yezid'e karşı kıyam etmek, Yezid'in karşısında İmam Hüseyin'in safında bu mücadelenin parçası olmaktır. Bizler tarihten bu yana Kerbela'yı İmam Hüseyin'in felsefesini bu şekilde anladık. İmam Hüseyin zalimin karşısında nasıl durulacağını, haksızlık karşısında nasıl durulacağını, Resulullah'ın bırakmış olduğu, getirmiş olduğu bu dinin, İslam'ın nasıl olduğunu bize gösteren en büyük numune bir şahsiyettir. İmam Hüseyin Kerbela'da alana giderken, Kerbela'da artık birer birer şehitler Allah yolunda savaşıp canlarını bu uğurda feda ederken artık son yalnız kalmış, en son kalmış ve alana giderken bir cümle sarf etmiştir ki bize göre Kerbela'nın ana felsefesini anlatan çok hakiki, çok özlü bir sözdür bu. İmam Hüseyin şöyle buyurmaktadır orada. Ceddimin dini kurtulacaksa ey kılıçlar alın beni, doğrayın beni diyor. Yani İmam Hüseyin kendisi, kendi diliyle bir masum olarak Kerbela'nın ana felsefesini kendisi izah etmektedir. Ceddinin dini kurtulacaksa diyor. Burada ceddinin dininin bir tehlikede olduğunu, bidatlerle, uyduruk anlayışlarla, dünyevi anlayışlarla, ırkçı anlayışlarla maalesef dinin yoldan saptırılmakta olduğunu görüyor. Ve halka zulmeden, devletin halka zulmeden bir mekanizma haline geldiğini görüyor. Ve bu uğurda canını evladı, iyalüyle beraber feda etmekten çekinmediğini bize söylüyor ve kılıçlara canını teslim etmektedir. Biz bugün Erbayin'i bu anlayışla, bu şuurla, bu bilinçle anlıyoruz, yad ediyoruz ve ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Erbayin, yeryüzünde özgürlük isteyen, adalet isteyen, haksızlıklar karşısında zalimlerin, zulümleri karşısında dur diyen bütün Müslümanların, hatta bütün insanlığın yegane örnek aldığı bir özgürlük, bir direniş meşalesidir. Necef'ten Kerbela'ya yönelecek olan o Erbayin, 90 kilometrelik takriben 2 gün bazen 3 gün süren bu yolculukta yürüyen Müslümanlar, insanlar, halklar İmam Hüseyin'in Kerbela'da kalmış olduğu, karşı karşıya kalmış olduğu bu mazlumiyeti ve bu mücadeleyi tefekkür ederek her adımında, her karışında bu tefekkürü iç dünyalarında yaşayarak hareket ederler ve zalimlerin karşısında mazlumların yanında olurlar ve adil bir dünyaya doğru her bir adımında adil bir dünyaya olan özlemlerini dile getirerek, Allah'ı zikrederek, peygamber ve ehl-i beytine bağlılığın ne kadar önemli olduğunu tefekkür ederek yürürler.
Evet.
Dileriz Irak'ta huzur ve sükun bulsun. Irak'ta fitnecilerin, müstekbirlerin, siyonistlerin arzulamış olduğu kaos ve kargaşa içinde bir Irak hayalleri kursaklarında kalsın. Ki Irak'tan güzel haberler alıyoruz. Elhamdülillah Erbayin inşallah orada can güvenliği ve emniyet içerisinde geçecek. Bu da bizim için Erbayin öncesinde Irak'tan gelen güzel haberler yüreğimizi soğutmuştur, ferahlandırmıştır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın Sadık Çelik'in görüşlerini Erbayin'in felsefesiyle ilgili dinlemiş oldunuz. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Erbayin Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Erbayin Özel Programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erbayin yürüyüş yolunda ziyaretçilere hizmet veren çadırlar ile ilgili konuşacağız.
Bugünlerde Necef'ten Kerbela'ya uzanan 80 kilometrelik karayolu yerkürenin en semavi caddesine dönüşmüştür. Öyle bir yol ki yolcularını cennete doğru götürmektedir. Bu yolda atılan her adım insanı Allah'a yaklaştırmaktadır. Öyle bir yol ki Necef'in kapılarından Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın türbesine dek birden 1452'ye kadar numaralandırılan ışık direkleriyle aydınlatılmıştır. Bu direkler 50 metre, arayla yerleştirilmiştir. Amud adıyla de bilinen bu direkler ziyaretçiler için çok iyi bir kriter sayılırlar. Milyonlarca insan Irak ve diğer ülkelerden, özellikle İran'dan bu direkleri tek tek geride bırakıp Kerbela'ya ulaşmaya çalışırlar.
Çocuk, ihtiyar, yoksul, zengin, işçi, doktor, mühendis ve tüccar kesiminden herkes hep beraber tüm bu yapmacık dünyevi üstünlüklerden koparak tek renk, tek vücut bu yolda adım atmaktalar. Burada dikkat çeken nokta ise bu görkemli yürüyüşün hiçbir devlet organı veya kurumu tarafından yönetilmemesidir. Aslında hiçbir kurum veya örgüt 20 milyon ziyaretçiyi istese de yönetemez. Buna karşın Irak halkının Hazreti Hüseyin İbni Ali aleyhisselama olan aşkından doğan özveri duygusu ve güçlü inancı bu küresel yürüyüşü yönetmeye yetmiştir.
Iraklılar Erbayin yürüyüşleri sırasında o kadar misafirperverdiler ki bu yolda yürüyen ziyaretçiler küçük bir sırt çantasından başka hiçbir şeye ihtiyaçları yoktur. Necef'ten Kerbela'ya doğru harekete çıkan bu ziyaretçiler yola çıkmadan İmam Ali Aleyhisselam'ın Necef'teki türbesini ziyaret edip Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izniyle yola koyulurlar. Kerbela'ya giden yollar farklı milletlerden insanlar ile dolup taşmaktadır. Her adımda Arapça, Farsça, Urduca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca gibi farklı diller ve şiveler duyulmaktadır. Herkes ortak bir hedefe doğru hareket etmek üzere tek ses ve tek vücut yola koyulmuştur. Öyle bir hareket ki sadece ibadet değildir. Bu yolculuk Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve vefakar yarenleriyle sinerji yapmak için onların ilahi ve insani değerleri canları pahasına koruma ve hakikatin yolunu aydınlatma çabalarını takdir etmek için yapılmaktadır.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretçileri Erbayin yürüyüşlerinde İmam Hüseyin aleyhisselamın kafilesinin ahlaki ve dini özelliklerine bağlı olduklarını göstermek istiyorlar. Bu yolda yürüyen her ziyaretçi kişisel olarak yol almasına rağmen kendini bir ve beraber bir kitlenin bir parçası olarak da görmektedir. Erbayin, alemin son kurtarıcısı Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru için hazırlık çalışması sayılır. Yaya olan ziyaretçiler dünyanın en müthiş ve en büyük mezarlıklarından olan Vadi el-Selam mezarlığını geride bırakıp Kerbela karayoluna ayak bastıklarında ziyaretçilere hizmet vermek için kurulan çadırlar ve mukebler göze çarpar. Ey Hüseyin ziyaretçileri, ey Ebu'l-Fazl ziyaretçileri, hoş gelmişsiniz diye karşılanır ziyaretçiler. Iraklıların karşılaması ise görülmeye değer anların yaşanmasına neden olur.
Ey deme gitme Fatime, Ali kala bilmire. Gitme garazide yürem, Veli kala bilmire. Ey deme gitme Fatime, Ali kala.
bana bilmirəm oğlu getmə qarazi də yürəm bəli qala Dəstələdim, sakit olam, evdə qalam, heyf olam. Əmoğlu, çox istədim, mən səni əllərdən alam, heyf olam.
Niyə xanım?
Müqayrə bir iş görüm. Qayrə bir iş görüb əldən gedəni boşladın.
Niyə?
Qollarıma qəm çıqıram da mən səni boşladım. Qollarıma qəm çıqıram da mən səni boşladım. Ağlamada ey məni ağladan, ağlamada mənə gəlsin qadan, ağlamada
Dini mekanlar ziyaretçilerinden yemek yemesi, açlığını gidermesi, ağırlanması ve konaklanması için kurulan çadırlara mokep denmektedir. Erbayin yürüyüşleri yolunda da mokepler hizmet vermektedirler. Bu yolun kenarlarında yer alan hizmet çadırları mokeplerde herkes elinden geldiğince ziyaretçilere hizmet vermektedir. Irak'ta da en büyük aşiretlerden birine ait mokeplerde çocuklara da ziyaretçilere hurma dağıtması şansı verilmiştir. Böylece çocukların bile ziyaretçilere hizmet vermekten sevap kazanması göz önünde bulundurulmuştur. Mokepler arasında ise yorgun ayaklara masaj yapan, ayakkabıları boyayan çadırlar çok daha büyük ilgi göstermektedir. Bu yüzden de Necef'ten Kerbeli'ye doğru giden yolda masaj ve boyacı çadırları diğer çadırlara göre daha fazladır. Bu ikisi arasında ise yorgun ve yaralı ayakları masaj yapan masajcılar en fazla ilgiyi görmektedirler.
Tahran Radyosu
Mokepler daha fazla ziyaretçiyi kendilerine çekmek için adeta sıkı bir rekabet içerisindeler. Birçoğu da yolda ziyaretçilerin önünü kesip onlara yalvararak evlerine gelip dinleme molası vermelerini istiyorlar. Bunun ardından da kendileri ziyaretçilerin huzurunu sağlamak için çaba gösterdiler ki sırada onları biraz daha fazla ağırlamaya ve böylece daha fazla sevap almaya çalışırlar. Ziyaretçiler evini alan Ebu Kumeyl bu hususta şöyle diyor. İmam Rıza aleyhisselamı ziyaret için Meşhed'e gittiğimde böyle onurlanmayı nasıl şükredeceğimi düşünüyordum. İşte tam da o sırada Erbayin yürüyüşçilerinin istediği yemeği hazırlamaya söz verdim. İşte benim adam da buydu. Daha sonra ziyaretçileri ağırladığımda ne yiyorsunuz? Et mi? Koyun mu? Balık mı? Tavuk mu? Bamya mı, sarı bezelyeli, kıymalı pilav mı diye soruyorum. Ziyaretçilere her türlü yemeği hazırlayabileceğimi söylüyorum ve onları evime götürüyorum. Onlara kavrulmuş tavuk, şiş tavuk, et ve balık hazırladığımı söylüyorum. Hizmetinizdeyim, buyurun oturun diyorum. İzin verin de hizmetinizde olayım diyorum.
Bu misafirperver Iraklı'dan bunu yapmaktaki motivasyonunun ne olduğunu sorduğumuzda şöyle diyor. İman ve Allah aşkı, bu aşkı tattınız mı artık hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Kim bu üst düzey aşka erebilir sorarsanız her bin kişiden biri derim. İnançlarında eşsiz olanlar, marufa emreden ve münkeri nahyeden, despotluk ve bastırmaya karşı mücadele veren İmam Hüseyin gibi biri. O zamanlarda Kerbela'da olsaydık ona yardım edip yanında savaşırdık. İmam Hüseyin aşk ve barış için, büyük ülkeler için savaştı. İmam Hüseyin'in ufacık bebeğinin şehit edilmesi de zaten tüm gökler ve yerlerdeki değerlere saygısızlık ve zulmün nihai noktasıydı. Onun bebeğinin öldürülmesi mürtedliğin ta kendisiydi. Sadece İslam'da değil, tüm dinlerde mürtedlik sayılır.
Kerbela yolunda ziyaretçilere hizmet veren çadırlar ve mukeblerden biri de İsa bin Meryem çadırıdır. Bu mukebde Hristiyanlar, Müslümanlar ve Sabiinler yan yana İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerine hizmet vermekteler. Tabi bu mukebde çalışanların çoğu da Hristiyanlardan oluşur. Bu mukebin hizmet verenlerinden biri de Ehl-i Beyt imamları Hazreti Hüseyin aleyhisselama olan aşkı ile ilgili şöyle diyor. İmam Hüseyin aleyhisselama olan bu sevgi gerçekten hayret vericidir. Ben bir Hristiyan olarak bunu söylüyorum. Ancak Sünniler ve Sabiinler de benimle aynı fikirde olduklarından eminim. Gerçekten bu aşkı kelimelere sığdırmak mümkün değildir. Bir Hristiyan olarak sizin yaptıklarınızla iftihar ediyorum. Böyle bir kültürün Irak'tan başka bir yerde bulunacağını düşünmüyorum. Iraklı Hristiyan sözlerinin devamında şöyle diyor. Burada yoksul insanlar bile sunmak için bir şeyleri vardır. Bu da bu halkın İmam Hüseyin'e olan aşkını gösteriyor. Ben diğer ülkeleri de inceledim. Birçok ülkeye yolculuk yaptım. Ancak Iraklıların İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerine verdikleri bu hizmet dalgasını hiçbir yerde görmedim. İşte onurlandığım nokta da burası. Hristiyan biri olarak Şii kardeşlerimle iftihar ediyorum. Ziyaretçilere nasıl coşkulu bir şekilde hizmet verdiklerini görünce onur duyuyorum. Ziyaretçilere yemek ısmarladıklarını, onlara su döktüklerini, onları evlerinde ağırlamaları için yalvardıklarını görünce gurur duyuyorum. İşte bunu bir Müslüman veya Şii olan biri değil, Hristiyan biri söylüyor. Ancak bu gibi insanlar da İmam Hüseyin aleyhisselamı o kadar sevip ziyaretçilerine saygı duyuyorlar ki her gün yeni bir hediye ile Erbain yürüyüşçülerine hizmet veriyorlar. 20 günlük yürüyüş boyunca bu kişiler de kendilerini bu işe adıyorlar.
İsa bin Meryem, mukebinde Erbain yürüyüşçülerine hizmet veren Sabiinlerden biri de şöyle diyor. Zekeriya peygamberin başına gelen zorluklar İmam Hüseyin'in de başına geldi. Bu yüzden İmam Hüseyin'i kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak'taki Sabiinler Dicle ve Fırat kıyılarında yaşayıp Süryani dillerinden olan bir dili konuşuyorlar. Bu grubun kendilerine has alfabeleri de vardır. Ayrıca bu grup kendilerine has inançları ve kutsal kitaplarına da sahip olup kendilerini Hazreti Yahya bin Zekeriya'ya mensup görüyorlar.
Evet arkadaşlar, İmam Hüseyin aleyhisselam tarihin en kalıcı gerçeği olup yüzyıllar geçmesine rağmen Erbain gibi büyük bir etkinliğine sebebiyet vermiştir. Bu yüzden Erbayin yürüyüşlerine katılan herkes artık bir daha bu aşk hareketinden kopamaz. Her yıl yürüyüşçülerin artmasının asıl nedeni de budur. Bu hareket ve bu yürüyüş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile küresel adaletin inşasına dek devam edecektir.
Muhterem dinleyiciler, Erbayin'e özel dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edememiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
Bugünkü sohbetimizde sizleri İran'ın adeta cenneti andıran Beyaz Zambak Ovası ile tanıştırmak istiyoruz.
İran'ın kuzeyinde ve Hazar Denizi kıyısında bulunan mazisi buz devrine kadar uzanan Hirkaniyan ormanları güzellikleriyle dünyaca tanınan özel bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. İran'a özgü olan ve İran'da sadece bir yerde bulunabilen bu özel bitkilerden biri de Gilan eyaletinin Damaş Ovası'nda yeşeren Farsça deyimiyle çelçerak, susan ve Türkçe deyimiyle beyaz lili veya zambağdır. Bu ova İran'ın en güzel doğa harikalarından biridir ve çelçerak zambaklarının açma mevsimi boyunca her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
Çelçerak zambak çiçeklerinin yetiştiği yer olan Damaş köyü, İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde ve Elborz Sıra dağlarının eteklerinde yer alıyor. Bu köy Rudbar şehrinin güneydoğusunda bulunuyor. Gökyüzüne yakın güzel bir dağ yaslanmış ve yeşil bir ormanın geniş eteklerinde bulunuyor. Burası tüm yıl boyunca kendine has güzel doğasına ilaveten ilkbaharın sonlarından yaz aylarının ortalarına kadar turistleri ve doğa aşıklarını çelçerak veya diğer adıyla beyaz zambaklarla dolu ovası ile karşılıyor.
İran yaylasına özel bitkilerinden biri olan beyaz zambak, güzel çiçeklerini baharın son günlerinde açıyor. 6000 metrekare alana sahip olan bu çiçeğin yaşam alanı, 1976 yılında ulusal tabiat eseri olarak kabul edilmiştir. Bu nadide çiçeğin dünyanın sadece iki yerinde yetişmesini bilmek ilginç olacaktır. İran'ın Gilan eyaletinin Damaş köyü, ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Lankeran bölgesindedir.
Damaş'ın habitatının yüksek aralığı 1750 ile 2000 metredir. sıcaklığı ve yıllık ortalama yağış miktarı sırasıyla 10 santigrat derece ve 450 milimetredir. Bu bölge ılıman, yarı nemli bir iklime sahiptir. Menekşeler, eğrilti otu türleri, yabani yonca bölgenin bitki türleri arasındadır. Ancak beyaz zambak çiçeklerinin inanılmaz ihtişamı ve güzelliği her yıl doğa severleri bu bölgeye çekmekle buranın cazibesine cazibe katmaktadır.
Çelçerak zambakları 50 ile 150 santimetre arasında uzanan dayanıklı otsu bir bitkidir. Zambakın tüylerinden olan bu bitkinin sarı çiçek soğanı ovaldir ve çapı 5 ila 7 santimetreyi bulur ve birçok parçaya ayrılır. Çelçerak zambak çiçeklerinin gövdesi güçlü ve düzdür, yaprakları dik durur ve kenarlarında ince tüyler bulunur.
Bu bitki Haziran sonu ve Temmuz başında yılda sadece bir kez yetişir. Bu yüzden birçok insan onu yılın bu zamanında görmek ister. Çelçerak zambak bitkisinin çiçeği radyal simetri ile düzenlidir ve yaklaşık 13 santimetre olan bir yaprak sapına bağlanır. Çiçeklerin altındaki yapraklar sivridir. Altı yaprağı güçlü bir şekilde oluşturulmuştur ve çapı 4 ila 6 santimetreye ulaşan bir fener veya taca çok benziyor.
Tahran Radyosu.
Çelçerak zambak çiçeğinin rengi genellikle beyazdır. Terminal dizisi yeşildir ve parlak kırmızı polenleri var. Baş aşağı bir yumurtaya benzeyen bu çiçeğin tohum kabuğu kabaca altıgen şeklinde olup 3 ila 4,5 cm uzunluğunda ve 2,5 ila 3,5 cm genişliğindedir.
Bu çiçeğin tohumları yaz sonunda olgunlaşır ve çimlenmeleri gerekir. Çelçerak zambak çok fazla büyüyüp üremediği için zamanla neslinin tükenmesine daha çok maruz kalmıştır. Ve bu konu günümüzde pek çok çevre uzmanını endişelendirmiştir.
Çelçerak zambakların çiçeklenmesi sırasında Damaş Ovası çevresinde muhteşem bir festival düzenlenir. Yöre halkı güzel yöresel giysilerle bu festivale katılır ve özel bir sevinç ve mutlulukla bu etkinliği kutlar. Erkekler arasında yöresel güreş olan gile merdi güreşi, halat çekme, çubazi olan sopa dansı bugünlerde daha popüler olan oyunlar arasında yer alıyor. Bugünlerde yerel pazarlar da kurulur. Ney, tombek, tambur, kemençe ve santur eşliğinde söylenen coşkulu teraneler ve şarkılar ise çelçerak zambaklarında festivalini daha da coşkulu kılıyor.
Bu çiçeği görmek için bu bölgeye seyahat etmek istiyorsanız bu çiçeğin tamamen yabani olduğunu ve serada çoğaltılmasının çok zor olduğunu, sadece ve sadece doğada çoğalabildiğini bilmelisiniz. Başka bir ifadeyle evde bir çelçerak zambağı yetiştirmeyi umarak bu bitkiyi söküp eve götürmeyin. Zira bu sadece onu yok eder ve evde tutması mümkün değildir.
Günümüzde bu köyde turizmin patlaması nedeniyle konaklamaya uygun yerel evler bulabilirsiniz. Tabii ki bu evlerin sayısı çok değil ve Damaş köyünü her ziyaret ettiğinizde yerel bir evde kalacak yer bulacağınız garanti edilemez. Fakat birçok doğa sever köyün yeşil doğası ve beyaz zambak çiçeklerinin doğum yeri olan yerde kamp kurarak gökyüzünün çatısı altında zaman geçirmeyi tercih ederler.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir üzerinden görüşlerinde bize iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsuli.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hakkında sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu ayda gerçekleştirdiği büyük Aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımız boyunca her bölümde Aşura kıyamı hakkında akla gelen bazı soruların cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Muharrem ayının 7. günü de Ubeydullah bin Ziyad, Ömer bin Sa'da bir mektup yazarak başında bulunduğu ordu ile İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşları ve Fırat Irmağı arasında bir mesafe koymasını istedi. Burada akla gelen soru, neden İmam Hüseyin Aleyhisselam su depolamadı sorusudur. Şimdi bu soruya cevap vermek istiyoruz.
Kerbela çölünde susuzluk ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve hanedanının ve arkadaşlarını sudan mahrum bırakmak, Ehl-i Beyt düşmanlarının çirkin yüzlerinden maskelerini iyice düşüren acı bir gerçektir. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşları bu duruma karşı koymak üzere ellerinden gelen tüm çabaları sarf etti. Ama buna rağmen sonunda susamış halde şehit düştüler.
Az önce de belirtildiği üzere Muharrem ayının 7. gününde Ubeydullah bin Ziyad, Ömer bin Sa'da bir mektup yazarak başında bulunduğu orduyla İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşları ve Fırat Irmağı arasında bir mesafe koymasını, öyle ki onlara bir damla su bile ulaşmamasını sağlamasını istedi.
Aslında Yezid ordusu bu şekilde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın narin yüreğini etkilemek ve teslim olmaya zorlamak istiyordu. Zira Yezid ordusu İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusunda yaşlı insanlardan başka çocukların ve bebeklerin de varlığını biliyordu. Oysa İmam Hüseyin Aleyhisselam kutsal bir hedef uğruna kıyam etmişti. Bu hedef tüm asırlarda tüm insanlar için abi hayat niteliğindeydi. Ve ilahi izzet ve maslahat zalimlerin karşısında durmayı icap ediyordu. Nitekim rivayetlere göre İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşları bu namertçe amele karşı derin bir sabırla direnerek dost düşmanı hayrete boğdu.
Savaşlarda en önemli konulardan biri savaşın iki tarafının su kaynaklarına sahip olmasıdır. Bu yüzden her ordu kamp kuracağı yeri seçerken bu konuya özen gösterir. Bu durumda Bedir, Sıffin ve diğer bazı Asr-ı Saadet savaşlarında görmek mümkün. Aslında Asr-ı Saadet'te imkanların ilkel olması yüzünden orduların fazla su depolamaları mümkün değildi. Bu yüzden her ordu belli bir mekanda konuşlandığında ilk fırsatta ihtiyacı olan suyu karşılamaya çalışırdı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusu da imkanları dahilinde özel kaplarda su biriktirmişti. Fakat suya olan aşırı ihtiyaç yüzünden depoladıkları su kısa süre sonra bitiyordu ve bu yüzden su temin etmek için tek içecek su kaynağı olan Alkeme nehrine ulaşmaları gerekiyordu.
Masum çocukları ve kadınları içme suyundan mahrum bırakmak, kendilerini Müslüman bilen ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi izlediklerini iddia edenlerin acımasızlığı ve barbar huyunu yansıtan bir olaydı. Oysa İslam dini ve peygamberinin taliminde namertçe hareketler, hatta düşmanla yüzleşmelerde tenkit edilmiş ve hiç kimse düşmana karşı istediği her türlü yöntemi kullanamayacağı vurgulanmıştır. Yezid ordusunun karşısında olan İmam Hüseyin aleyhisselam, Hürr ibn-i Riyahi ordusu ile karşılaştığında arkadaşlarına onlara su ulaştırmalarını emretti.
Ancak birkaç gün sonra aynı kişiler İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarının su kaynağına ulaşmasına engel olup kuşatma altına aldılar. Böylece İmam Hüseyin aleyhisselam ve beraberindekiler su kaynağından mahrum oldu. Ancak zaman ilerledikçe Kerbela çölünde fedakarlık cilveleri daha belirgin hale gelmeye başladı. Öyle ki Ali Ekber'in fedakarlığı ve Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın su getirme yolunda şehit düşmesi, Aşura kıyamını aynı zamanda fedakarlık ve mertlik abidesi yaptı.
Tahran Radyosu.
Aşura hamaseti hakkında en çok "Her gün Aşura, her yer Kerbela" şiarı bulunuyor. Peki bu şiardan maksat nedir?
Kuşkusuz hiçbir gün Aşura günü olamaz ve hiçbir yerde Kerbela yeri olamaz. Buna göre her gün Aşura, her yer Kerbela şiarından maksat, Aşura musibetleri halen devam ettiği ve Müslümanlar her daim bu musibeti hatırlamaları ve İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutmaları ve gözyaşı dökmeleri gerektiği yönünde bir gönderme olabilir.
Öte yandan Aşura kültürü zaman zemininde akıp gitmektedir ve Kerbela zulüm ve adaletsizlikle mücadele uğruna direnişin simgesi sayılır. İslam dininin önde gelen büyükleri bize zalimlerin zulmü ile mücadele etmek gerektiğini öğretmiştir ve kendileri de bu öğretiye uymuştur. Dolayısıyla Aşura olayı zaman ve mekan kavramıyla sınırlandırılabilecek bir olay değildir.
Her gün Aşura, her yer Kerbela cümlesi. Hakla batıl arasındaki savaşın tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda süreklilik arz eden bir mücadele olduğunu beyan ediyor. Aşura ve Kerbela bu uzun zincirin en bariz halkalarıdır. Hak ve batıl her zaman karşı karşıyadır ve hür insanlar hakkı savunmak ve batıl ile savaşmakla yükümlüdür. Nitekim hak ve batılın arasında cereyan eden savaşın yanından duyarsız olarak geçmek dinsizlik sayılır.
Kendisi bizzat İmam Hüseyin aleyhisselamın hakiki izleyeni ve çağının zalimlerle mücadele eden en büyük mücahidi olan İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni, bu cümlenin zulümle daimi mücadele zaruretine vurgu yaptığını belirterek şöyle buyuruyor. Hepimiz Kerbela'nın rolünü uygulamalıyız. Kerbela bir yer ve belli kişilerle sınırlı değildir. Kerbela macerası sadece 70 küsur insan ve Kerbela toprakları ile sınırlı olmamıştır. Tüm yerlerde bu planı uygulamak ve hiçbir günde bu olaydan gafil olmamak gerekir.
Gerçekte İmam Hümeyni, Hazreti Seyyid-i Şehada'nın kıyamı ve şehadeti tüm Müslümanların sosyal amellerinde örnek alınması gerektiği inancından hareketle Hüseyini hareketi İslam inkılabında temel edindi. İmam Hümeyni bu konuda şöyle diyor. Seyyid-i Şehada'nın ameli ve düşüncesi ve izlediği yol ve şehadetten sonra elde ettiği zafer, İslam için kazandığı zafer oldu. Bu eğitici cümle, hem yükümlülüktür hem müjdedir. Yükümlülüktür. Zira mustazaflar az sayıda olmalarına rağmen tam donanımlı şeytani gücü olan müstekbirlere karşı şehitlerin efendisi gibi kıyam etmekle görevlidir ve müjdedir. Zira bizim şehitlerimizi Kerbela şehitleriyle mahşur edecektir.
Şehit Murtaza Mutahhari de şöyle diyor. İmam Hüseyin kıyamı sürekli yeni zaferleri kazanmaktadır. Ve tüm günler aşuradır ibaresinin anlamı şu ki, her gün İmam Hüseyin aleyhisselam adına zulüm ve batılla mücadele edilir ve hak ve adalet ihya olur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni şöyle diyor. Her gün aşura, her yer Kerbela derken anlamı şu ki, zaman akıp geçiyor. Fakat insan yaşamında cari hadiseler, yaratılış hakikatleri el değmeden duruyor. Her dönemde insanların bir rolü vardır ve eğer bu rolü doğru biçimde ve uygun anda ve zamanda ifa ederlerse her şey yoluna girer. Milletler gelişir ve insaniyet yayılmaya başlar.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın bu ayda gerçekleştirdiği büyük aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın son bölümünü dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İmam Hümeyni'nin siyasi ilişkilerdeki 7 davranış modelini sayarak, onların tüm halkların siyasi ilişkilerinde güçlü ve dayanıklı çerçevesi olduğunu belirtti. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Ben, Büyük İmam'ın davranış modelinde birkaç özelliğe değineceğim. Birincisi, İmam, bu düşmanlar ve düşmanlıklara karşı cesur ve aktif davranırdı. Zayıf ve pasif davranmaz, İmam asla pasif olmazdı. Ne zayıf hissetti ne de zayıflık gösterdi. Düşmanlara karşı güçlü ve aktif olarak durdu. İkincisi, İmam heyecanlanmaktan kaçınırdı. İmam olaylara karşı heyecanlanmazdı ve akıl dışı boş duygulara kapılmazdı. İmamın kararları cesur ve güçlü duygularla birlikteydi fakat akıllıca hesaplara dayalıydı. Üçüncüsü, İmam önceliklere riayet ederdi. Önceliklere odaklanırdı. Düşünün, mücadele döneminde imamın önceliği saltanat rejimine karşı mücadeleydi ve marjinal konuları kendi çalışma meydanı alanına getirmezdi. Dördüncüsü, halkın kabiliyetlerine güvenmekti. İmam, İran halkını büyük, bilgin ve güçlü bilirdi. Onlara güvenirdi, onlara iyimser bakardı, özellikle de gençlere. Beşincisi, düşmana güvenmezdi. İmam, İslami nizamın başındaki 10 yıllık bereketli varlığında bir an bile düşmana güvenmedi. Altıncısı, halkın dayanış ve birliği için çabalamaktır. Bu da imamın bu düşmanlıklara karşı davranış modelinin özelliklerinden biridir.
Yedincisi ise ilahi vaatler ve ilahi zaferi olan güçlü imandı. Bu da en başlıca noktadır. İmamın dayanağı ilahi nusretti. Elinden geleni yapardı, tüm varlığı ile meydandaydı. Fakat onun umudu ilahi nusrete ve ilahi güce bağlıydı ve dayanağı ise ilahi güçtü. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.